Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü dersimizde Hadid suresini anlatmaya çalışacağız zamanımızın el verdiği süre içerisinde. Rabbimiz tarafından Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine döneminde gönderilen surelerden bir tanesi de Hadid suresidir. Hadid kelime anlamı olarak sure içerisinde 25. ayetinde geçiyor ve de kelime anlamı olarak da demir manasına geliyor. İleriki ayet numarası 25. ayette geldiğimiz zaman bununla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine döneminin peygamberlik sürecinin de 17. senesinde Rabbimiz tarafından gönderildiğini bu sürenin anlıyoruz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hicretinin 4. veya 5. yıllarında Uhud Savaşı ile Hudeybiye Anlaşması'nın olduğu ara dönemde gelen bir sure olarak görüyoruz Peygamberimize gelen bu Hadid suresini. Medine'deki küçük bir İslam toplumu var. Zayıf olmasına rağmen çevresindeki müşrik Araplara karşı her zaman teyakkuz halinde dikkatli olmalarının gerektiği bir zamanda Allah tarafından Peygamberimize gönderilen bir sure. Müslümanların dikkatli olmalarını, çevresindeki olup bitenlerden haberdar olmalarını konusunda Peygamberimizin uyarıldığı bir dönemde geliyor. Hatta Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen bu surenin içerisinde işlenen konulardan bir tanesi olan infak konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselamın 17 senelik peygamberlik sürecinde, yani o zamana kadarki olan 17 senelik süreci içerisinde şiddetli bir şekilde peygamber Müslümanların, müminlerin uyarılmadığını da Hazreti Enes bize rivayet ediyor. Bu sureyi celil de Rabbimiz bizlere hangi konuları aktaracak, hangi konuları işleyecek? İsterseniz öncelikle bir onlara bakalım. Dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi bu sure içerisinde bilhassa infak konusu üzerinde Rabbimiz çok duruyor. Çeşitli telkinler ve teşviklerle bizleri bu konuda dikkatimizi çekiyor. Cahiliye karşı İslam toplumunun, Müslümanların cahiliye karşı bir ölüm kalım savaşı verdikleri bir dönemde müminlerin mali fedakarlıklar yapmaları hususunda Rabbimiz o günkü Müslümanları teşvik etmiştir. Medine dönemindeki Müslümanları teşvik etmiştir. Tabii ki bu teşvik sadece o döneme has bir teşvik olmayıp Müslümanların o durumlara karşı karşıya kalabilecekleri zamanlar sadece o günlere ait değil, her dönemde kıyamete kadar cahiliye ile Müslümanlığın, İslam'ın savaşı, mücadelesi devam edecektir. Aynı şartlar altında kalan Müslümanların da mali konularda fedakarlık yapmalarının bir Müslüman için mutlaka şart olduğunun bize bu sure celile de vurgulandığını görüyoruz. Allah'a iman etmede ihlasın, samimiyetin önemini bu surede bize Rabbimiz anlatıyor. Şayet bir kimse imanında ihlas sahibi değilse, samimi değilse, can ve mal çıkarları uğruna savaşıyor ise, Müslüman da böyle bir insandan samimi bir müminlik beklemek herhalde mümkün olmadığını Rabbimiz bize yine bu surede anlatacak. Böylesi insanların Allah katında da hiçbir öneminin, hiçbir değerin, böyle bir imanın da Allah katında muteber bir iman olmadığını yine bu sure içerisinde Rabbimiz bizlere anlatıyor. Allah yolunda infak etmekten kaçınmamak, Allah yolunda infak etmek, İslam davasının ve de imanımızın bir gereğinin olduğu da yine bu surede anlatılacak. Aksine davranmak, infak etmemek sadece iman olgusuna değil, gerçeklere de hakikatlere de ters düştüğünü yine biz bu surede anlayacağız. Allah yolunda bir kimsenin canını ve malını ortaya koyması her ne kadar güzel görünse de bu davranışın kıymeti can ve maldan geçildiği şartlar da nazari dikkate alınmalıdır. Yani insanlar her dönemde bir takım maddi malıyla, canıyla mücadele edebilirler ama bu mücadelenin geçtiği zaman ve şartlar da çok önemlidir. Söz gelimi İslam'ın tehlikede olduğu ve her an kafirlerin güçlü olduğu bir dönemlerde böylesi zamanda kafirlerin karşısına dikilmek, böylesi bir zamanda Müslümanların infakta bulunması elbette ki çok çok önemli ve de kayda değer olaylardandır. Bunu da Rabbimiz bu surede bizlere hatırlatacak. Hatta bu dönemlerde Müslümanların yaptıkları infaklar için Rabbimiz güzel bir borç vermek gibi böyle bir karz-ı hasen kelimesini de Rabbimiz bu surelerde kullanıyor. Allah'ın yine bu surede ahirette Allah'ın nuru ancak Allah yolunda mallarını ve canlarını sarf eden kimselere nasip olacağını, bu dünyada yapılan fedakarlıkların, infakların Rabbimiz ahirette bize bir nur olarak vereceğini de yine bu surede anlıyoruz. Müslümanlar hayatlarını dünyanın peşinden koşarak tüketmiş ve gaflet dolayısıyla kalpleri katılaşmış, ehli kitap gibi olmamaları gerektiği hususunda da yine Rabbimiz bizlerin ehli kitaba benzememesi, dünya hayatının peşinde koşmamamız ve de dünyayı kendi peşimizden koşturmamız gerektiğini de yine Rabbimiz bu surede bizlere hatırlatacak ve de diyecek ki ehli kitap gibi olmayın. Eğer böyle olursanız Allah'ın zikrini işittiklerinde kalpleri yumuşamayan, Allah'ın indirdiğine hakka boyun eğmeyen kimseler gibi olmayın diye de yine bizlere hatırlatacak. Dünya gerçeğini Rabbimiz bize vurgulayacak. Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir diyecek. Elinizdeki zinetler, aranızda övünme, mal ve evlat yarışı da hepsi geçidir diye yine bu surede Rabbimiz bize hatırlatacak. Dünyada sıkıntı veya ferahlılık Allah'ın takdirine, dünyadaki zenginliğin ve fakirliğin, insanların sıkıntı çekmesinin ve de maddi olarak, ekonomik olarak zenginliği tatmaların da Allah'ın takdirine bağlı olduğunu da yine bize hatırlatır. Müminler bir musibetle, bir belayla karşılaştıkları zaman da üzülmeyen, zenginlik ve refah içinde oldukları zaman da kibirlenmeyen bir karaktere sahip olmalarının gerekliliğini bize bu sure hatırlatıyor. Zira kafir ve münafıklar Allah'ın kendilerine nimet verdikçe kibirlenen ve şımaran, Allah'ın bağışladığı nimeti de onun rızası için sarf etmeyen, hatta başkalarını da sarf etmekten alıkoyan bir özelliğe sahiptirler. Müslümanlara da Rabbimiz bu konuda diyecek ki siz onlar gibi olmayın. Mal üzerindeki egemenliğimizi Allah'ın takdir ve tayin ettiği şekilde yapmamız gerektiğini de yine bizlere hatırlatacak. Son taraflarında ise bu surenin Rabbimiz Allah peygamberlerini apaçık işaretlerle göndermiş ve de adaleti tesis etmeleri, adaletli bir toplum meydana getirmeleri için de Rabbimiz kitap ve mizanı indirmiş, hakkı ikame edip batıl güçleri ezmeleri için de bunlarla birlikte buna gücü ve kuvveti kitapla ve hakla kullanmaları gerekliliği noktasında da Rabbimiz surenin son tarafında bize bilgi verecek ve de diyecek ki kitap ve mizanla birlikte ben size demiri de verdim. Buradan şunu da anlıyoruz, ileriki surenin akışı içerisinde bu konuda da bahsedeceğiz. Güç ve kuvvet eğer Allah'ın dediği kitap ve mizana uygun olursa o zaman hak olur, adalet olur. Eğer Allah'ın dediği kitap ve mizanla güç ve kuvvet kullanılmazsa, demirden biz güç ve kuvvet olarak anlıyoruz, o zaman da zulüm olur, adaletsizlik olur. İşte Rabbimiz gücü ve kuvveti bize kitapta yani Kur'an'da hak ve adaletle kullanmamızı isteyecek. Onun için de bize bu konuda bilgi verecek. Yine Rabbimiz burada son bölümünde ise bu surenin Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın peygamber olarak gönderildiğinde birçoğu iyiliğin yoluna gitmişlerdi, ona inanmışlardı. Ama ondan sonra ümmeti ruhbanlığın bir takım bid'at-ı ve sapıklıkların içerisine düştüklerini hatırlatarak bizim peygamberimizin ümmetinin de böyle bir yola düşmemesinin gerektiği noktasında bizlere bilgi verecek, doğruyu gösterecek ve hak ve hakikat ne ise ehli kitabın düştüğü yanlışlıklara bizlerine düşmememesi için Rabbimiz bizleri uyaracak inşallah. Ve bu kısa açıklamadan sonra Sure-i Celil'e başlayacak olur isek Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen bütün canlıları, bütün varlıkları esirgeyen, koruyan, gözeten, kollayan ve de sadece müminleri, kendisine inananları bağışlayan, affeden, günahlarını örten, onlara hoşgörülü olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Sebbeha lillahi ma fissemavati vel arz. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. Yani kainat içerisinde olan her şey, kendisini yaratan Allah'ın her türlü kusurdan, her türlü zaaftan, zayıflıktan, her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu, yeryüzünde ve gökyüzünde olan bütün canlı ve cansız varlıklar Rabbimizi münezzeh olduğuna açıkça delildir. Hepsi açıkça ispat etmektedir. Yaratılış ve yarattıkların idaresiyle ilgili emirlerin tümü hem yaratılışta hem de yarattıklarının yönetme noktasında, onunla ilgili onları idareyle ilgili emirlerin tümünde her türlü kusurdan, her türlü zaaftan ve her türlü noksanlıktan da Rabbimiz uzaktır. Uzak olduğunda görüyoruz, gözümüzü yeryüzüne, gökyüzüne, yerde olup bitenlere, gökyüzünde olup bitenlere, aya, güneşe, yıldızlara baktığımız zaman bu herhangi bir kusurun, herhangi bir eksikliğin olmadığını da Rabbimizin görüyoruz zaten. Yine Mülk suresinde de Rabbimiz bize öyle diyordu. Gözünü sağa çevir, sola çevir, yeryüzüne bak, gökyüzüne bak. Herhangi bir kusur, noksanlık, eksiklik görebilecek misin? Tabii ki Rabbimiz böyle bir eksikliği zaten yaratması mümkün değildi. Göz de bunu görememiş olduğu halde Rabbine dönecektir. Evet, o Allah yeri ve göğü yaratan, yerin ve göğün içindekilerden hepsinin Rabbimizi eksiksiz ve noksansız olduğunu, tam olduğuna kabul edenler, tesbih edenler, övenler işte şöyle bir Allah'ı övüyor ve tesbih ediyorlar. O Allah ve huvel azizul hakim. O Allah azizdir ve de hakimdir. O Allah azizdir ve hakimdir ifadesine geçen hüve zamiri, hemen başında geçen bu zamir tekit olarak gelmiştir. Yani aziz ve hakim olan ancak odur. Aziz ve hakim olmaya layık olan da yeryüzündeki bütün kurum ve kuruluşlardan, bütün güç ve kuvvetlerden sadece Allah'a layık olan iki sıfattır, iki özelliktir. O Allah azizdir, yani kuvvet sahibidir, kadirdir ve kahirdir. Hiç kimse onun emirlerine, aziz olan Rabbimizin emirlerine karşı koyamaz ve herkes onun emirlerine ne söylemişse, neyi emretmişse onun emirlerini de yerine getirmek zorundadır. Ona karşı çıkan, Rabbimizin emirlerine karşı çıkan, Rabbim bir şey emrettiği halde onu kabul etmeyip de benim dediğim gibi olabilecek diyenler yoktur. Ondan hiç kimse de kaçıp kurtulamaz. Hakim kelimesi ise hikmet sahibi demektir. Yani onun yaptığı her şey hikmetlicedir. Ya ne söylemişse, neyi emretmişse, neyin yapılmasını istemiş ise ve de mutlaka o akla ve mantığa ters değildir. Hiçbirinde de bilgisizlik ve cahillik kesinlikle yoktur. Allah'ın emirlerine karşı hiç kimsenin karşı koymaya gücün yetmeyeceğini insanlar anlamalıdırlar, bilmelidirler. Çevresine baktıkları zaman da o Rabbimizin böyle olduğunu görmektedir. O Rabbimiz ki hakimdir, her emri bir hikmete dayalıdır. O Rabbimiz ki alimdir, her şeyi bilir, dolayısıyla emirlerinde ve yasaklarında herhangi bir yanılma ihtimali yoktur. O Rabbimiz ki rahimdir, kuvvetini merhametsizce kullanmaz. Çok önemli bir şey. O Rabbimiz ki rahimdir, kuvvetini, gücünü merhametsizce kullanmaz. Gerçekten de bugün güç kuvvet elinde olan insanlara baktığımız zaman kendilerindeki azıcık kuvveti sıradan bir mahalle muhtarlığı, sıradan bir belde başkanlığı ellerine geçirdikleri zaman tebaasına insanlara nasıl davrandıklarını görebiliyoruz. Azıcık kuvveti nasıl insanlara merhametsizce kullandığını gördüğümüz halde Rabbimiz Rahim'dir. O kuvvetini insanlar üzerinde ve diğer varlıklar üzerinde merhametsizce, acımasızca kesinlikle kullanmaz. Allah kadar merhametli, Allah kadar affedici, Allah kadar hoşgörülü birisini göremiyoruz. Göremediğimiz için de Rabbimizin çevresinin dışında kalanlarında Allah kadar merhametli görmek Allah'a yapılabilecek en büyük haksızlık, en büyük iftira ve de en büyük zulümdür. O Rabbimiz gafurdur, yarattıklarına hoşgörülü davranır ve de affedicidir. Bir babanın evladının yaptığı hatalar karşısındaki tutumunu ve davranışını düşünün. Bir de Rabbimizin gafurluğunu, yarattıklarına karşı hoşgörülü davranmasını ve de affedici olmasını düşünün. O Rabbimiz ki Vahhab'dır, emri altındakilere cimri değil ve de gerçekten çok cömerttir. O Rabbimiz ki Hamid'dir, tüm mükemmel sıfatlara haizdir ve hem de bunlara layık olan sadece O'dur. Onun için Kur'an'da bu kelimeleri çok iyi anlamamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aslında her surenin sonunda geçen Aziz, Hakim, Kadir, Gafur, Şekur gibi ayetler, Rabbimiz bunları bize kendilerini bu şekilde tarif ederken, bizlere Allah aslında şunu söylemek isteyecek. O Allah ki Azizdir, o Allah ki Hakimdir, o Allah'ın her şeye gücü yeter deyip kesecekti de, fakat bizlerin daha iyi anlaması için lehu mulkus semavati vel arz yuhyi ve yumit, o Allah ki göklerin ve yerin mülkü onun elindedir, o dilediğini diriltir, dilediğini öldürür, o her şeye gücü yetendir ve yetirendir. Allah'ın gücünün dışında kalan hiçbir şey yoktur. Bunu anlatabilmek için Rabbimiz bize yeryüzünde ve gökyüzündeki melikliğin, yönetimin, idarenin kendi elinde olduğunu belirtti. Bir de örnek verdi. O yeryüzünde ve gökyüzünde yaşayan bütün canlıları öldürmeye ve de diriltmeye kadir olan O'dur dedi. Bizlerin daha iyi anlaması, daha iyi algılaması için Rabbimiz buna benzer örnekleri bizlere bu şekilde açıklıyor. İnsanın insan olarak kalmaması gerektiğini hatırlatan Rabbimiz, zira insan insan olarak kaldığı müddetçe bencillik, heva, heves, korku, taassup, muhafet, nefret ve benzeri zaaflardan tamamen arınamaz. İşte bu gerçeği dikkate alarak Kur'an'da öne sürülen, Rabbimiz tarafından açıklanan, bu Kur'an'ın aziz olan Allah'tan başkasının mutlak iktidar sahibi olan olamayacağını, Allah'ın ise Hakim, Alim, Rahim, Gafur gibi eksik sıfatla bu gibi sıfatlara haiz olduğunu, bu sıfatlarda Allah için herhangi bir eksikliğin olmadığını da Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Evet, o Allah ki Rabbimiz kendisini ve kendince bizlere anlatıyor, bizlere tarif ediyor ve de diyor ki Hüvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bikulli şeyin alim. O Allah evveldir, ilktir. O Allah ahirdir. Allah'tan önce yoktur. Allah'tan sonra kalabilecek olan da yoktur. Dünyanın en büyük teknolojisine sahip olanlar da her türlü makineyi, teçhizatı, teknolojik gelişmeyi, robotu, bunları bugünkü teknoloji üretseler dahi teknolojileri de bir gün gelecek, mutlaka bitecek, yok olacak ve kalacak olan sadece Allah'tır. Böyle bir Allah'a inanıyoruz. Bizim başlangıcımızdan da, kainatın başlangıcından da, evrenin başlangıcından da, yani hiçbir şey yokken Allah vardı, her şey yok olduktan sonra da yine Allah olacaktır. O Allah evveldir, ahirdir ve de aynı zamanda o Allah zahirdir. Çünkü her şey ondan zuhur ediyor. Onun sıfatlarından ve fiillerinden ve nurundan meydana geliyor. O batındır, yani her şeyden gizli ve saklıdır. Duyulur ve de kavranılması mümkün olan değildir. Akıl ve hayal gücüyle anlaşılabilecek, kavranabilecek bir şey değildir. Onu Allah'ın, Rabbimizin zatını tasavvur etmek mümkün değildir. Nitekim bu ayetlerin en güzel yorumu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında geçiyor ve Rabbimiz kendisini öylece tarif ediveriyor. Ve huve bi külli şeyin alim dedik. Rabbimiz her şeyi bilendir, bilmeye kadir olandır. Bizim bilgilerimiz belli, sınırlıdır. Sınırlıdır. Bilebileceklerimizi ancak kendi kapasitemiz, kafamızın, beynimizin, gücümüzün alabileceği bilgiler vardır. Kavrayamayacağımız bilgiler vardır. Ama Rabbimizin bilgisinde sınır yoktur. Hiçbir şey bilgisi ona gizli kalmaz. Dünyada bir yaprak bile Allah'ın dalından düşerken sonbaharda Rabbimizin bilgisi dışında düşmez. Her şey Rabbimizin bilgisiyle. En büyük gördüğümüz gezegenlerden güneş gezegeninin hareket etmesi, dünyada yaşayan bütün varlıkların yaşaması, uyuması, yürümesi, bir takım bir şeyler öğrenmesi, bir takım bilgiler elde etmesi, bir şeyler yapıp etmesi, karanlıkların içerisinde, koyu karanlıklarda ve kayalıkların içlerinde saklanmış olan her şey Rabbimizin bilgisi dahilinde hareket etmektedir. Bunu böylece bileceğiz. Rabbimizin bilgisini bilirsek o zaman işte kendi hayatımızı düzenlemede, kendi hayatımızı yaşamada, bir takım yanlışlıklardan vazgeçmede, bir takım günahları işlemede vazgeçmede Rabbimizin bildiğini bilmek çok önemli bir şeydir. Bütün insanlar üzerinde bir otokontrol mekanizmasının kurulması Rabbimizin bizim üzerindeki bilgisini bilmemiz de mümkündür. Rabbimizi çok iyi tanırsak, çok iyi bilirsek işte insan o zaman herhangi bir polisiye tedbire ve askeri güce gerek kalmadan insanlar bir takım yanlışlardan ve yanılgılardan uzak kalacaklardır. Ahlaksızlıklardan uzak kalacaklardır. Ticari hayattaki yamukluklardan ve yanlışlıklardan uzak kalacaklardır. Allah'ın bilgisinin, bizim her şeyimizi bildiğini bilgisinin insanlara o halde öğretilmesi en önemli insanların en önemli yatırımlardandır, en önemli görevlerdendir. Evet. Huvellezî halakas semâvâti vel arza fî sitteti eyyâmin sümme istevâ alel arş ya'lemu mâ yûlicu fil ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzülü mines semâi ve mâ yahrucu fîhâ ve huve ma'akum eynemâ küntüm vallâhu bimâ te'melûne basîr. Evet, en sonundan başlıyoruz ayeti kerimenin anlatmaya. Rabbimiz bizlere bir şey söyleyecek. Diyecek ki o Allah yapmakta olduklarınızı sizin yaptığınız her işi görendir. Nasıl olduğunu bu Rabbi, her yaptığımız işi Rabbimizin nasıl gördüğünü anlatabilmek için hemen tekrar ayetin yukarısına dönüyoruz. Orada Rabbimiz bizlere herkesin anlayabileceği bir şekilde sadelikte ve de güzellikte anlatacak. Huvellezi o Allah ki yine tekit için geldi. Halakas semavati vel arza. Yeri ve de gökyüzünü, semaları yaratandır Rabbimiz. Yaratmanın nasıl olduğunu anlayabilmemiz için de bir örnek veriyor. Fî sitteti eyyâmin, 6 günde yaratandır. 6 günde yaratandır kelimesi üzerinde eğer duracak olur isek fazla bu konuda da acaba günden kasıt ne idi, şu muydu, bu muydu? Bizim anladığımız kadarıyla bu Kur'an insanlara geldiğine göre daha kısa bir sürede de yaratabilirdi. Rabbimizin buna gücü yeterdi. Çünkü bir şeyin olmasını istediği zaman ol demesi Rabbimiz için yeterlidir. Kainatta olup biten birçok olaylara, yağan yağmurlara, esen rüzgarlara baktığımız zaman da bu işin, yeryüzünde ölen ve doğan insanlara baktığımız zaman da bu işin çok kısa bir sürede olabileceğini anlıyoruz ve de idrak ediyoruz, kavruyoruz. Ama Rabbimiz bu işin böyle olmasını arzu etmiş, takdir etmiş, kendi kararı bu şekilde. Biz insanların da Allah'ımızın, Rabbimizin böyle bir şeyinden neden böyle yaptı diye şey yapmasına, düşünmesine, araştırmasına, daha ince teferruatına girmemize gerek yok. Rabbimiz bunu bu şekilde kendi hür iradesiyle böyle istemiş, buna da karar vermiş. Bunun kararına bizim müdahale hakkımız yoktur. Evet. gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşı istiva eden, kaplayan, otoritesinin gücünü, kuvvetini o şekilde yöneten, idare eden O'dur. Yeryüzü, arş ve gökyüzü her taraf şu anda Rabbimizin idaresi ve yönetimi altındadır. Bir başkasının O'nun idaresine, yönetimine müdahale hakkı yoktur. Her ne olup bitiyorsa yeryüzünde ve gökyüzünde tamamen O'nun idaresi ve yönetimi altındadır. Herhangi bir aksaklık, herhangi bir efendime söyleyeyim kusur ve noksanlık söz konusu değildir. Herhangi bir hata ve yanılma yoktur. Yeryüzü ve gökyüzü, içinde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, sabahın olması, akşamın olması, hepsi Allah'ın takdiri ve yönetimi ve bilgisi altındadır. Herhangi bir şeyde kusur ve hata yoktur. Bunların herhangi bir hata ve kusurun olmadığını da Rabbimiz bizlere her şeyinden haberdar olduğunu şu sonraki ayetlerde hatırlatıyor ve diyor ki ya lemuma yelicu fil arzı. O Allah ki yere gireni bilir. Gökyüzünden yeryüzüne ne giriyorsa onlara Rabbimiz her şeyiyle bilmektedir. Toprak altında bir tane yaprak, fidan, yeryüzünden düşen bir yağmur damlası yoktur ki Rabbimiz onu bilmemiş olsun. Her şey Rabbimizin bilgisi ve kontrolü altındadır. Öyleyse bu işler Rabbimizin bilgisi ve kontrolü altında olduğuna göre bizlerin endişe etmesine, kaygı duymasına hiç gerek yok. Çünkü öyle bir Allah, öyle bir Allah, yukarıda sıfatlarını saydığımız öyle bir Allah, yeryüzüne de insanlar inanıyorlar ki, güveniyorlar ki, öyle bir yeryüzünde Rabbimiz bizi yaşatıyor ki, bu yeryüzünde düşen bir ne düşüyorsa, ne giriyorsa, onların girmesi ve çıkması Rabbimizin izniyle ve de bilgisi dahilinde oluyor. Ve ma yahrucu minha, o yeryüzünden de hiçbir şey çıkmaz ki, bir ot bitmez ki, bir ot bitmez ki, bir gül çiçek açmaz ki, bir ağaç, bir fidan, bir tohum orada yeşermez ki, ona Rabbimiz yeryüzünden çık dememiş olsun. Böyle bir bilginin Allah tarafından bize verilmiş olmasının nedeni de insanların güven, emniyet içerisinde olmasıdır. Rabbimiz bazen bu yeryüzünden çıkanları kısıveriyor. Mesela bu dönemlerde olduğu gibi, biraz yağmurun az yağmış olması yine Rabbimizin kontrolü altında, bilgisi dahilinde oluyor. Nitekim Lokman suresinin 34. ayetinde mugayyebat-ı gayb denilen 5 şey vardı hatırlarsanız. Onlardan bir tanesi de yağmurun nereye, ne zaman, ne kadar yağacağına Rabbimiz karar veriyor. Dünyaya düşen aslında her sene yağmur aynı ama her sene aynı oluyor. Çünkü yeryüzünden Allah bu işinde fiziksel bir kanunu koymuş. Yeryüzüne düşen her sene buharlaşmadan dolayı yağmur her sene aynı yağıyor. Ama Konya'ya yağmıyor da Ankara'ya yağıyor. Türkiye'ye yağmıyor da bir başka ülkeye yağıyor. Rabbimiz nereye ne kadar takdir etmiş ise o kadar yağacak. Bunu da Rabbimizin kontrolünde ve bilgisinde olduğunu hepimiz bilelim. Evet. O yeryüzüne girenleri de Rabbimiz bilir dedik. Yeryüzünden çıkanları da Rabbimiz bilir. O halde endişeye ve kaygıya gerek yok. وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ Gökyüzünden inenleri de Rabbimiz bilir. Herhangi bir yağmurun, karın, fırtınanın, rüzgarın esmesini de Rabbimiz gökten ineni biliyor. Ve de o Allah bir şey daha biliyor. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا O gökyüzüne ona çıkanı da biliyor. Buharlaşmaları da Rabbimiz bilgisi dahilinde olduğunu bize Rabbimiz böylece yeryüzündeki ve gökyüzündeki hakimiyetin, egemenliğin Allah'ın elinde olduğunu bize bu ayetler açıklayıverdi. Bunları açıkladıktan sonra Rabbimiz bir şey daha söylüyor. Ve huve ma'akum eynema küntüm. Siz nerede olursanız olun. İsterseniz açık olun, isterseniz gizli olun. İsterseniz karanlıkta kalın, isterseniz denizin dibinde kalın. İsterseniz gökyüzünde olun, nerede olursanız olun, o Rabbiniz sizinle beraberdir. Allah bizimle beraberse o halde, karanlıkta kalanın da korkmasına, denizde fırtınaya yakalanan da korkmasına, hiç endişe etmesine gerek yok. Yeter ki biz şu bilgiye samimi olarak inanalım, içtenlikle inanalım. Diyelim ki biz nerede olursak olalım Rabbimiz bizim yanımızdadır. Bizimle birliktedir. Bizden ayrılmıyor. Onun birlikte Allah madem bizimle birlikteyse o halde başka birilerin de bizim bile birlikte olmasına ihtiyacımız yok. Yani ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı birin ne olursun gel benimle beraber ol dememize gerek yok. Çünkü Rabbimiz bize diyor ki ben sizinle beraberim. Ne büyük bir müjde ve ne de büyük bir gerçekten Allah'tan daha başka da bizimle birlikte olacak, bizi koruyacak, bizi gözetecek, bizi kollayacak, bizi esirgeyecek birisi yok. Allah bizimle birlikte ya, yeter demek bir Müslüman için en önemli şiardır, en önemli özellik olması gerekir. Bunları hatırlattıktan sonra Rabbimiz bize dedi ki, vallahu bima ta'melune basir. Bakın, yukarıda Allah bir takım sıfatların saydı ve de diyor ki sonunda da Rabbimiz bu özellikleri belirttikten sonra siz ne yaparsanız yapın Rabbiniz sizi görüyor. Allah'ın gördüğünü bilmek kadar bir Müslüman için herhalde bugün en çok eksikliğini hissettiğimiz veya eksikliğini, zayıflığını hissettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Herhangi bir işi yaparken Rabbimizin bizim gördüğünü bilmek. Hadislerde de bu ihsan olarak tarif ediliyor. Peygamberimiz ihsanı tarif ederken bize en ta'budallahi ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu bilinçte, bu şuurda hayatımızı yaşadığımız zaman Allah her zaman bizimle birlikte olur. Nitekim başka yerlerde de zaten bu birliktelik şöyle anlatılır bizlere. İşte eğer insan Allah'ı görüyormuş gibi hayatını yaşarsa o zaman Allah o insanın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur, konuşan dili olur. Konuşan dili olması demek Rabbimizin rızasına uygun olmayan sözlerin ağızdan çıkmaması demektir. Birisini kırmaması demektir, birisini üzmemesi demektir, birisini incitmemesi demektir. Gören göz harama bakmayan gözdür. O zaman Rabbim de bizim gözümüz olduğu zaman kişi harama bakmaz. İşiten kulağın Allah olması demek, Allah'ın dediklerinin dışında kulağın işitmemesi demektir. İnşallah böyle bir mümin, böyle bir Müslüman olmak bizlerin ana hedefi ve ana gayesi olsun. Lehu mülkü semavati vel arz ve ilallahü turca'ul umur. Göklerin ve yerin mülkü onun elindedir. Göklerin ve yerin yönetimi, idaresi bir başkasının elinde değil, yeryüzünde ve gökyüzündeki yaşayan bütün hem yeryüzünün ve gökyüzünün idaresi Allah'ın elindedir, yönetim şekli Allah'ın elindedir. Hem de orada bulunanların da insanların ve hayvanların bütün canlıların da yönetimi Allah'ın elindedir. Allah'ın insanlar zaman zaman bu yönetim konusunda zaaflara ve yanlışlıklara düştüğü oluyor ama Rabbimiz şu gördüğümüz en basitinden organizmamızın yönetimin bile Allah'ın verdiği şekil ve Allah'ın verdiği bilgi üzere oluyor. Ve Rabbimiz eğer bu konuda bir yanlışlığa düşerseniz, bir yanlışlık yaparsanız, eğer kendinizi Allah'tan başkasına idare ve yönetme noktasında teslim ederseniz ve ilallahi turca'ul umur, muhakkak ki hepinizin yaptığı işler sonunda Allah'a döndürülür, Allah'a varacaksınız. Kim için ne yapmışsanız o sizlerin her yaptığınız işin karşılığını sizlere anlatıverecek. O gün pişman olabilirsiniz, o pişmanlığımız insanlara fayda vermez. Yûlicilleyle finnehâr ve yûlicun nehâra filleyl ve hu alîmün bizâti sudûr. O Allah ki sonundan başlıyorum yine ayet-i kerimenin, o göğüslerin özünde, içinde saklı olanı bilir. Ne söylemişseniz veya söylememişseniz, gizleseniz de açığa vursanız da o Allah bilmez mi hiç? Ve de örnek veriyor. Bakın, o Allah ki dedi, geceyi gündüze yûlicilleyle finnehâri, geceyi gündüze bağlayıp katar ve yûlicun nehâra filleyl, gündüzü de geceye bağlayıp katar. Gündüz ve yeryüzü gecenin yer değiştirmesi, şimdi karanlığın olması, sabahleyin de sabahın olması, tamamen Rabbimizin elinde olan bir iş, yönetiminde olan bir iş. Geceyi ve gündüzü yöneten Allah bu insanları yönetmeye kadir değil mi? Bu insanların içinde olup bitenden Rabbimizin hiç mi haberi olmaz? Bir özellik sadece Allah'a aittir. O da kalplerde olup bitenin, kalbimizdeki, içimizdekilerin olanın, göğüslerin özünde saklı olanı bilmek sadece Allah'a ait bir sıfattır. Allah'a ait olan bir özelliği lütfen ne olursunuz bir başkası için kullanmayalım. Bazıları, bazı insanlar, ermişler veya büyük alimler için veya işte bir tarikat şeyhi için bile bu benim kalbimden geçeni bilir sözcüğü bu ayetin ruhuna ve de özüne ters bir olaydır. Rabbimiz ancak göğüslerdeki saklı olanı Allah bilir dediğine göre Allah'a ait olan bir sıfatı, özelliği başkası için kullanmak gerçekten çok yanlış ve de Allah'a yapılabilecek yine en büyük iftiralardan bir tanesidir. Evet. Aminu billahi ve rasulihi. Öyleyse gelin sizler Allah'a iman edin, peygambere Allah'a iman edin ve rasulihi ve de onun peygamber olarak, elçi olarak gönderdiği kim olursa olsun. Allah demişse ki birini seçmiş göndermişse, onun soyuna, sopuna, asaletine, kaportasına, dış görünüşüne, zenginliğine, fakirliğine, güzel konuşmasına, konuşmamasına, konuşma özürlü olup olmamasına bakmadan Allah kime bu peygamberlik görevini vermişse siz onu tamam Allah'ın verdiği bir görevdir, kime vermişse vermiştir, o insanın öncesine ve sonrasına bakmadan onu kabullenin, ona iman edin. Bitmedi. Ve enfiku, siz infak edin. Mimma cealeküm müstahlefine. Size harcama yetkisi verdiği şeylerden de Rabbimizin infak edin. Allah'ın harcama yetkisi verdiği, size vermiş olduklarından. Fellezine amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebir. Ondan sonra Rabbimiz şöyle söyleyecek. Sizden iman edin ve enfeku lehum ecrun kebir. Allah'a ve Resulüne iman edin, size harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin ki sizi onların üzerinde halifeler kıldı. Yani mallarınız üzerinde sizi yetkili kıldı. Artık siz de sizden kim ki iman edip infak ederse onlar içinde büyük bir ecir vardır. Şimdi bu ayetin gerçekten üzerinde çok çok düşünmemiz gereken bir ayet-i kerime. Buradaki hitap kafirlere değil, direkt olarak Müslümanlaradır. Çünkü hemen bir insanın iman edip de hemen ondan infak beklenmez. Burada Allah ve peygambere inanmış, Allah ve peygambere kendisini teslim etmiş olan insanlardan istenilen bir özellik var. O da nedir? Rabbimiz bizleri halife kıldı, yani yetkili kıldı. Mallarımız üzerinde, Rabbimiz tarafından verilmiş mallar üzerinde infak etmemiz isteniyor. Ve de deniyor ki, kim ki eğer bu işi yaparsa, infak ederse, harcarsa, onlar için büyük bir ecir ve de büyük bir mükafat vardır. Mallar üzerinde halife olmamız, yetkili olmamız noktasında biraz durmak istiyorum. Tasarrufumuz, yetkimiz altında bulunan mal, bizim kendi malımız, mülkümüzün olmadığını bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu mal ve mülk bize Rabbimiz tarafından verilmiş birer emanettir. Bunu iyi anlayalım. Daha önceki geçen bölümde de zaten Rabbimiz malı zenginlik noktasında insanlara vermede yetkinin sadece Allah'a ait olduğunu belirtmiş idik. Burada da mal üzerinde tasarruf, kişinin kendi yetkisinde olan bir iş değil, bu mal ve mülk Allah tarafından insana verilmiş olan bir emanet olduğunu anlayacağız. Yani malın ve mülkün asıl sahibinin Allah olduğunu bileceğiz. Ve bizler bu malı onun yolunda sarf etmekten eğer kaçınırsak, o zaman bir vekil olarak bizim malın gerçek sahibine ihanet etmiş oluruz. Rabbimizin istediği çerçevenin dışına çıkmış oluruz. Çünkü bu konuda yetki, malı nasıl harcayacağımız, nasıl kazanmamız gerektiğini bize öğreten Rabbimiz, nasıl harcamamız gerektiğini de bize söylüyor. Bu konuda işte İslam dini bütün ideolojilerden, bütün sistemlerden, bütün ekollerden ayrılıyor. Her sistem, Her sistem bir insana şunu sorar. Bir insanın, bir memurun gelir düzeyi bellidir. Eğer kendisi 250 milyarlık bir otomobile biniyorsa her sistem sorar. Kardeşim senin gelirin belli, bunu nasıl elde ettin diye. Ama hiçbir sistemin, hiçbir ideolojinin, hiçbir ticari ve hukukun sormadığı bir şeyi Rabbimiz sorar. Para kazanabilirsiniz, büyük bir geliriniz olmuş olabilir, fakat bunu nerede harcıyorsunuz, nerelere harcıyorsunuz? İşte para kazanmanın da helal yollardan olmasını gerektiğini belirten Rabbimiz, para harcama noktasında da bize bir görev veriyor. Diyor ki parayı şu şekilde harcayacaksınız ve bunun adına da infak söylüyor ve de diyor ki bu konuda biz sizi paranızın üzerinde, malınızın, mülkünüzün üzerinde sizleri halife kıldık, yetkili kıldık, şuradan şuraya kadar harcayacaksınız diye. Dolayısıyla bu mallar bizler üzerinde önce başkalarının ellerinde bulunuyordu, başkaları sahipti. Gelecekte de başkalar bu mallara sahip olacaklar. Bizim şu anda mallar üzerindeki vekaletimiz aslında geçici bir vekalettir. Ama hiç unutmayalım ki ahirette ebedi mükafata layık olabilmek için, kazanabilmek için, o günü ahireti kazanabilmek için bugün bize vekaleti verilmiş olan mallarımızı Allah'ın istediği gibi harcamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi aklıma geldi bu olayı açıklarken sizlere. Resulullah bir defasında bir keçi kesti de onu, etini dağıttıktan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh geriye ne kadar kaldığını Hazreti Ayşe peygamberimiz sordu da Hazreti Ayşe şöyle dedi: ya Resulullah, sadece bir budu, ön kol kaldı dedi. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye dedi ki hayır, kalan bize o değil, o dağıttıkların bize kalandır. Zira Allah yolunda ne sarf etmişsek o bakidir, diğerleri ise gelip geçicidir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadisinde şöyle bir şey duyuyor, görüyoruz. İnsanoğlu malım malım der, oysa senin malın ancak yediğin ve giyerek eskittiğin ve de sadaka olarak verip ahirete gönderdiğindir. Bunun dışında elinde ne varsa elinden çıkacak ve başkalarının eline geçecektir diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Müslim'de geçen bir hadisi şerifti. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki biz insanlar malı üzerindeki tasarrufu Allah ve peygamberin dediğine göre yapmalı. İnfak duygusu, Allah bir karşılık beklemeksizin insanlara, Müslümanlara harcama gerektiğini noktasına Rabbimiz bizleri uyarıyor. Fakat bu konuda bir tereddüdümü de sizlere aktarmadan geçemeyeceğim. Bugünkü şartlarda infak dendiği zaman aklıma gelen, kafamda oluşan bir sorudur bu. Bugün ülkemizde ve de diğer ülkelerde uygulanan bir kapitalist ve de ekonomik kapitalist ve liberal denilen bir ekonomik sistem uygulanıyor. Bu ekonominin gereği olarak da toplumda zenginle fakir arası açılıyor. Ve de zenginler bugün, fakir de toplu, fakirler de var. Kapitalist ekonomik sistemin uygulanması neticesinde bir fakirlik problemi var. Bu sistemin kendi ayıbıdır. Yoksa İslami bir uygulamanın neticesinde ortaya çıkmış olan bir fakirlik problemi değildir. Nitekim bakıyoruz İslam'ın peygamberimiz dönemine, Hazreti Ebubekir 4 halife dönemine, Ömer bin Abdülaziz dönemine baktığımız zaman uygulanan ekonomik politikaların İslami bir model olmasından neticesinde toplumda fakir probleminin kalmadığını, fakirliğin halledildiğini görüyoruz. Ama bugün uygulanan ekonomik sistemin gereği olarak toplumda bir kapitalist bir ekonomik sistem uygulanıyor. Bir de fakirlik problemi var. Müslümanların infaklarla bugün kapitalist bir ekonomik sistemin yaratmış olduğu, meydana getirdiği bu fakirlik problemine Müslümanlar infaklarla kapitalist ekonomik sistemin yarasını, açtığı yarayı kapatmaya çalışıyorlar. Bu da kafamda bir soru. Acaba nasıl olabilir diye düşünüyorum. Çünkü zekatla, infakla, sadakayla, Ramazan içindeki fıtırlarla, bir Müslümanın adayıyla bugünkü kapitalist ekonomik sistemin yarasına bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya farkında olmayarak biz kapatıyoruz, bunu çözümlüyoruz. Arjantin'de görüyorsunuz işte ekonomik kriz oldu, yağmalanmadık, iş yeri kalmıyor. Bu Türkiye'de de ekonomik kriz oldu ama buna benzer pek yağmalamalar olmadı. Bunun neticesinde ben diyorum ki bu Müslümanların yapmış olduğu infaklar var, zekatlar var, adaklar var, işte kurbanlar var. Ama bu acaba diyor Müslümanın da böyle kapitalist ekonomik sistemin yarasını kapatmak gibi, yarasını örtmek gibi bir görevi var mıdır diye de düşünüyorum. Sizlerin de bu konuda düşünmesini istiyorum. Evet, ve ma lekum la tu'minu billahi ve rasul yed'ukum li tu'minu bi rabbikum ve kad ehade mithaqakum in kuntum mu'minin. Size ne oluyor ki dedi Rabbimiz Hadid suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırıp dururken gelin Allah'a teslim olun, Allah'a iman edin diye bunu size çağırıyorken Allah'a iman etmiyorsunuz. La tu'minuna billahi ve rasul yed'ukum li tu'minu bi rabbikum. Gelin şu Rabbinize iman edin. İşte Rabbinizin özellikleri budur. Sizi yedirendir, içirendir, gezdirendir, yaşatandır. Ölümünüze ve doğumunuza karar veren odur dediği halde böyle bir Allah verken ne oluyor da siz Allah'tan başkasını iman ediyorsunuz diye Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları uyarır. Oysa siz sizden kesin bir söz almıştı. Vekat ehaze mithakakum in kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz o sözünüzü gerçekleştirin, o sözünüzü hatırlayın, o sözünüzün gereğini yerine getirin. Müslüman olduğunu söylemenize rağmen kafirler gibi davranıyorsunuz. Dikkat edin. Oysa Allah'ın Resulü aranızda bulunmakta. Allah Resulü'nün hadisleri ve uygulamaları capcanlı önümüzde durmaktayken, Peygamberimizin aile hayatı önümüzde durmaktayken, Peygamberimizin insanlar olan ilişkileri, davranışları, hareketleri canlı olarak bütün hadis kitaplarımızda önümüzde durmaktayken nasıl oluyor da insanlar Allah'ın vahyine sırt çevirebiliyor, peygamberi gündemimize almıyor? Bu yanlışlığı Rabbimiz bize hatırlatıyor ve diyor ki sakın ola ki böyle bir daha önceden Rabbinize vermiş olduğunuz sözü sakın ola ki unutmayın. Evet, o sizden kesin bir söz almıştı konusunda bazı müfessirler bu ifadeden Allah'ın yaratılıştan sonra Adem'in zürriyetinden aldığı misakın kastolunduğu anlamı çıkarmışlardır. Bazıları da bu ifadede her insanın fıtratında, vicdanında Allah'a itaat duygusunun mevcut olduğunu işaret ediyor. Gerçekten de Rabbimizin yarattığı bu fıtratta bu duygu vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da her doğan İslam fıtratı üzere doğar demişti ya, oradaki kastedilen şey insanın doğuşunda tevhid inancını, Allah'a teklik inancını ve İslam'ın o güzellikleriyle, İslam'ın insandan istediği ahlaki bir takım davranışların insanda var olmuş olduğu halde doğar. Daha sonrasında annesi, babası, çevresi insan yalan söylemeye alışıyorsa annesinden veya çevresinden alışıyor işte. Anne üst kattaki ve yan komşusu gelip bir şey istiyor. Evde olduğu halde çocuğa yok dedirttiriyoruz. Çocuk da yalan söylemeyi ilk defa böylece görmüş oluyor işte. Çocuğun o temiz fıtratını biz ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Buradan da bunu anlamamız mümkündür. Hani Rabbiniz size Allah'ın nimetini hatırlayın, işittik ve itaat ettik demiştiniz diyordu ya Maide suresinde, Allah'tan korkun çünkü Allah o göğüslerin özünü bilir. Maide suresinin bu 7. ayetinde de bir de benim aklıma gelen, bizim bu Rabbimize söz verdiklerimizden daha önceden de Rabbimiz bizi bu yaratılış mayamızda bize böyle şekilde yaratmış olduğu gibi bizim sık sık getirmiş olduğumuz ve kullandığımız kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidle de zaten Rabbimize biz kendi üzerimizde güç ve kuvvet, otorite olarak, yol gösterici olarak Rabbimizden başkasını kabul etmeyeceğimizi emir ve yasak koyucu olarak Rabbimiz Kur'an'da, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde neyi emretmişse onu yapacağımızı, neleri yasaklamışsa da bir beşer, bir insan, bir mümin olarak onlardan kaçınacağımızı Rabbimize söz vermemize rağmen hala eğer bu iman noktasında, davranış noktasında Allah ve Resulünün emirleri apaçık beyandayken hala kulağımızı onlara tıkar isek bunun da yanlışlık olduğunu bu ayet-i kerime bizlere hatırlatıyor. Huvellezi o Allah ki yunezzilu ala abdihi ayatin beyinatin li yuhricekum mine zulümati ilen nur innallaha biküm le raufur rahim. Sizi karanlıktan nura çıkarması için, dalalette sapıklıkta olanların aydınlığa çıkması için kuluna apaçık ayetleri indiren Allahu Teala'dır. Şüphesiz Allah size karşı elbette çok şefkatli olandır ve de o Allah esirgeyendir. Şefkati belli zaten Rabbimizin. Eğer şefkati ve de bağışlaması, esirgemesi, merhameti olmamış olsa idi, düşünün ki böyle bir kitabı bize göndermeyecekti. Kullarının kendi kendilerine, kendi düşünceleriyle, Rabbimizin verdiği akılla, dalaletten, sapıklıktan, yanlışlıktan ve karanlıklıktan nura çıkamayacağımızı Rabbimiz çok iyi bildiği için bizlere diyor ki açık beyineler, açık ayetler, apaçık ayetler, herkesin anlayabileceği, düşünebileceği, görebileceği ve işitebileceği ayetleri Rabbimiz gönderiyor ve bize diyor ki bu gönderme bununla çıkabilirsiniz. Başka ışık aramayın, başka aydınlık yol aramayın, başka kitaplar, başka ideolojiler, başka sistemler, başka yazarlar, başka şairler, başka çizerlerin yolundan gitmeyin. Bunlar sizi aydınlığa değil karanlığa götürürler. Bunu insanımızın anlaması ve bilmesi gerekir. İşte Rabbimiz bunu bu ayet ile bize anlatıyor ve de diyor ki o Allah ki yunezzilu ala abdihi ayatin beyinat, kulları üzerine, kulları için dalalette, sapıklıkta kalmasınlar, hidayete gelmeleri için, karanlıkta kalmayıp aydınlığa, nura gelmeleri için o Kur'an'ı, o kitabı, o ayetleri size indirendir. Hem Kur'an'a bakıp bu ayetleri görebiliyoruz, hem de çevremize bakıp bizim o kadar çok ayet, o kadar çok delil var ki gerçekten insanların sapıkta kalmaları gerçekten kendi kendine yapabilecekleri en büyük haksızlıktır. Çevremize baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman, kaşımıza, gözümüze, elimize, ayağımıza, iç organlarımızı şöyle azıcık tefekkür eder, azıcık düşünür, azıcık kafamızı çalıştırır isek gerçekten Rabbimizin bu ayetlerini görmemiz mümkündür. Bunları görebiliriz, bunları anlayabiliriz, bunları idrak edebiliriz. Bunların hepsi işte Rabbimizin bize karşı olan şefkatindendir ve Rabbimizin kullarına olan acımasındadır. Ve maleküm, tekrar Rabbimiz diyecek ki ne oluyor da size? Ella tunfiku fi sebilillahi ve lillahi mirasus semavati vel arz. Size ne oluyor da Allah yolunda Allah için infak etmiyorsunuz? Gerçekten bugün ciddi bir rahatsızlık. Allah için bir şeyler harcayın diyen insanlar harcamıyorlar da ama bir takım ekonomik ve siyasi menfaatleri için olmadık paraları harcayabiliyorlar. Bir spora şu kadar parayı harcayabiliyor, bir kulübün menfaati için şu kadar parayı verebiliyor da onu verirken bir takım maddi veya başka beklentileri vardır. Ama Allah yolunda infak edin dendiği zaman olmadık bahaneler uydurabiliyor. Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bu hiç unutmayın. Yani Allah yerin ve göğün mirası odur, onundur. Bugün Allah için siz Allah'ın demesine rağmen infak etmez, harcamazsanız o zaman Rabbimiz bu mirasın, bu mülkün, bu saltanatın sahibi olan Allah onu sizin elinizden ne yapabilir? Alıverir. La yestevi minkum men enfaka min kablil fethi ve katele. Şunla bir olmayacak, kesinlikle bunu da bilin. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar başkasıyla bir olmaz. Başkasıyla bir olmaz. Müslümanların darlık anında, sıkıntı anında, zor günlerinde para harcayanla Müslümanların kendilerinin artık bir takım ekonomik ve maddi güce eriştikleri dönemlerde para harcayanlar kesinlikle bir olmayacak. Bunu böylece bilin. Ulaike azamu derecen minellezine enfaku min ba'duma ve katelu. Şunu unutmayın. İşte onlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan Allah katında daha büyük bir ecir ve mükafata sahiptir. Ve küllen vaadallah. Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. En güzel olanı vaadallah husna. En güzel olanı vaat etmiştir. Vallahu bima ta'maluna habir. Hiç unutmayın ki Allah yaptıkta yapmakta olduklarınızdan haber alandır. Gerçekten çok dikkat etmemiz, çok dikkatimizi çeken bir ayet-i kerime. Bu ayette anlatılanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi de bu ayette vurgulanan konudur. Müslümanların infak etmekte zamanı ve zemini gerçekten çok önemlidir. İnsanların, Müslümanların mutluluğa, efendime söyleyeyim, ekonomik olarak kendisine rahata kavuştukları dönemlerde yapılan infaklar var. Bir de çok sıkıntıda, çok dar durumda oldukları zaman yapılan infaklar var. İşte bu dönemlerde Rabbimiz infak konusunda biraz daha insanların normal güçlerini aşarak güçlerinin üzerinde infak etmesini istiyor ve de sonunda da Rabbimiz diyor ki Allah her birine en güzel olanı, yani insanların o dönemde infak edenlerle, sıkıntı anında infak edenlerle, rahat anında infak edenlerin bir olmayacağını, her ikisine de karşılık olarak elbette ki verecek. Rabbimiz zalim değil, en güzel mükafatı verecek ama sıkıntı anında yapılan infakın derecesi, mutluluk anında, rahat anında yapılandan çok daha güzel olduğunu Rabbimiz bizlere bu ayetleriyle hatırlatıyor. İnşallah hayatımızı buna göre programlayalım. Sıkıntı anında infak etmek duygularımızı geliştirelim. Çünkü bize Rabbimiz bunun mükafatını kat be kat karşılığını verecektir diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.